Ayrım 37, sayfa 465. Daha hızlı düşmek istiyordu. Ama çoktan en uygun düşüş hızına ulaşmışlardı ve 30 saniye sonra yere ulaşacaklardı. Ya da paraşütünün ipini zamanında çekemezse çok daha önce. Paraşütünün ipini tuttu ve düşünce ölümden kurtulabileceği son ana kadar bekledi. Şah gökten düşen iki kara cismin giderek büyüdüğünü görünce ateşi kesti. Kale ve vezir en kısa yoldan yere iniyorlardı. İkisinin paraşütlerinin patlayarak açılmasını seyretti. Paraşüt yere çakılıp ölmelerini engelleyecekti. Ama yine de hızlı ve sert bir iniş olacaktı. Vezir hızla bir yarım daire çizdikten sonra yuvarlanarak yere indi. Toparlanarak çömeldi. Nişan alıp iner inmez ateş etmeyi hedeflemişti. Ama Hidra paraşüte atılarak paraşütü yakaladı ve sertçe çekmeye başladı. Vezir dengesini kaybederek yüzüstü düştü, kanlı çimende kaydı. Tepeden tırnağa bulandığı pis kokulu artıklardan duyduğu tiksintiyi bastırmakta zorlanarak kaskının yüz kısmındaki pisliği sildi ve yattığı yerden nişan aldı. Bu uzaklıktan Hidra'yı isabet ettirmek sorun olmayacaktı. Üç kez ardı ardına tetiğe bastı. Birinci atış yaratığın sert pul kalkanına çarparak boşa gitti. Ama ikisi sırtına saplanıp orada kaldı. Ampullerin uçları sarsak bir şekilde dışarıda sallanıyordu. Hidra sırtındaki inilerin neden olduğu acının kaynağını görmek için döndü ve o anda bir kez daha paraşütün balonunu fark etti. Böğürerek büyük, şekilsiz, davetsiz misafirin üzerine gitti. Vezir el yapımı geçici silah omuzundan indirdi. Ayağa kalkmaya çalıştı. Gözlerini ona dikmiş olan yaratığın tam yolunun üzerindeydi. Ama paraşütün iplerine dolanmıştı. Bıçağını çıkardı, kesip iplerden kurtulmayı hedefliyordu. Ama kolayca kurtulamayacağı anlaşılıyordu. Tabancasını çıkardı ve hızla yaklaşan canavara ateş etmeye başladı. Kale ise tam sinek şekin kiremitli çatısına sert bir iniş yaptı ve oraya tutunmaya çalıştı. Ama hızını yeterince frenleyemedi. Dik çatıdan kayarak kenardan aşağı düştü. Yaklaşık 3 metre yüksekten yere çakılacakken paraşütünün çatının tepesine takılması bunu engelledi. Yerden yaklaşık 1 metre yukarıda asılı kaldı. Paraşütünün iplerine takılı olarak sağa sola sallanırken bir çığlıkla başını kaldırdı ve ileri doğru baktı. O anda gördü onu. Heybetli ve korkunç Hidra. Tabancasını ona yöneltmiş olan vezirin üzerine gidiyordu. Vezirin Hidra'ya serumu enjekte etmeyi başarıp başaramadığını bilemiyordu. Ayrıca başarmış olsa bile bunun ne kadar sürede etkili olacağını bilmiyorlardı. Ama kesin olan bir şey vardı. Bu iğrenç yaratığın veziri çiğnemesine izin veremezdi. Vermeyecekti. Omzundaki büyük 5 silindiri aldı ve iplerin arasından olabildiğince iyi nişan almaya çalıştı. Sorun Hidra'ya isabet ettirmek değildi. Bunu mümkün olduğunca çabuk yapmalı, canavarın hızlı ilerleyişini engellemeliydi. Vezirden yalnızca 10 metre uzaktaydı. Hemen tereddütsüzce tetiğe bastı. Smaug tank savar silahı güllerken arkadan çıkan alevle birlikte öndeki namludan bir roket fırladı. İki ayağı yerde bir askere normal koşullarda hiçbir etki yapmayacak olan yarı tepmenin etkisiyle kale ileri geri savruldu ve çatının saçağına çarptı. Ve elindeki tank savar silah kayıp düştü. Vezir bu sesi tanıyordu. Yere yatarak top gibi kıvrıldı. Kalın atlayış giysilerinin, kurşun geçirmez yeleğinin ve kaskının onu patlamadan koruyacağını umuyordu. Roket gerisinde sarmal bir duman bulutu bırakarak havada hızla vınlayarak ilerledi. Uzaklığı saniyeler içinde kat ederek daha Hidra tepki göstermeye fırsat bulamadan yaratığın böğrüne saplandı. Roketin yandan bedenine girmesiyle birlikte Hidra korkunç, yaklaşık 7 oktavlık acı bir çığlık attı ve ardından patladı. Vücudu tamamen paramparça olup etrafa saçıldı. Basınç dalgasının etkisiyle sıvı bir hal alan etleri ateş topuna dönüşerek yandı. Yanan iç organları çimenin üstüne sıçradı. Geride pis, kaygan izler bıraktı. Başları boynundan koptu ve havada uçuştuktan sonra çimenlerin üstüne düştü. Hidra'dan geriye kalan artık yalnızca ıslak bir kraterdi. Kale paraşütünün bağlarını çözdü, kaskını çıkardı ve vezire koştu. Ardından da onu vücudunu tepeden tırnağa kaplamış olan kan gölünden çıkardı. Vezir bir an için sendeledi. Hala patlamanın şokunu yaşıyordu. Kalenin yardımıyla kaskını çıkardı. Neyse ki kaskın altında kalan yüzü ve saçları temizdi. Ona bakarak iyiyim dedi. Kale gülümsedi. Güzel. Sonra birden yere inerken gördüğü cesedi anımsadı. Fil. Birlikte file doğru koştular. Atta SUV ile geliyordu. Helikopter inmiş, Şah ve Bek daha pervaneler dönerken dışarı atlamışlardı. Hepsi filin cesedine yaklaşık aynı anda ulaştılar. Selamlaşmadılar bile. Normal bir görevden sonra hep yaptıkları gibi birbirlerini sırtına da vurmadılar. Başarılı bir iş yoktu. Arkadaşlarından biri vurulmuştu ve şimdi hepsi aynı yanıtı bilmek istiyordu. Fil ölmüş müydü? Şah eğilerek filin nabzını kontrol etti. Eli sinirle geri itildi. Fil homurdanarak ayağa kalkarken Şah geriye sıçradı. Silahını file doğrulttu. Şah dedi kale. Daha 2 dakika önce yan tarafından kafam büyüklüğünde bir et parçası kopmuştu. Vücudu paramparça olmuş, yanmıştı. Ama şimdi çizik bile yok. Vezir başını salladı. O bir rejenere. O da silahını çekerek file yöneltti. Tristan'ta da o kadar tuhaf davranmasının nedeni de bu muydu? Diye sordu kale. Şah başıyla onayladı. Ayağa kalktığında filin yüzünden öfke fışkırıyordu. Homurdandı. Tökezledi, sonra dikleşerek onlara baktı. Şah parmağını tetiğe götürdü. Aynı anda ileri doğru atılan kale, unutun bunu, bu asla olamaz diyerek file elini uzattı. Daha sonra olanlar o kadar büyük bir hızla gerçekleşti ki ne vezir ne de şah ateş etmeye fırsat bulamadı. Fil öne doğru yalpaladı, uzandı ve kalenin kolların arasına düştü. İrkildi, dişlerini gıcırdattı ve gözlerini kapadı. Açlığındaysa doğrudan şaha baktı. Beni vurmalısınız. Fil kaleden uzaklaştırmaya çalıştı. Ama kale bu güçlü adama sımsıkı sarılmış, sanki onu değmeden pençelerle kavramıştı. Fil homurdandı, birden sert bir hızla kolunu çekti ve kaleye doğru savurdu. Ama yorgun ve ağırdı. Kale geri çekilirken kolu yakaladı. Filin arkasını çevirdi. Ayaklarına çelme takıp onu yüzüstü yere devirdi. Sonra filin sırtını dizleriyle tüm ağırlığını vererek kollarını geriye aldı ve onu hareket edemez duruma getirdi. Sen hala sensin. Sen hala deltasın dedi. Dizginle şunu, def et. Fil ürperdi. Sımsıkı kapadığı yumrukları daha önce hiç hissetmediği kadar büyük öfkeyle sarsıldı. Vurun beni. Kale onu bırakmadan iki adam kısa bir süre boğuştular. Biraz sonra fil yeniden ayaktaydı. Kalenin gözlerinin içine bakıyordu. Eğer sen de diğer rejeneler gibi olacaksan ilk olan ben olacağım dedi kale. Hadi lanet olsun gelsene. Fil sendeledi, titredi ve yeniden kalenin kollarına düştü. Ama bu kez yalnız değildi. Şah da yardıma gelip filin iri cüssesini tutmakta, onu sakinleştirmekte kaleye destek oldu. Fil tüm gücüyle kendine hakim olmaya çalışıyordu. Bedenini kontrol etmeye çalışıyordu. Sonra birden ikisinin kurtularak ayağa kalktı. Yüzü sakinleşmişti. Gözlerini kapadı. Birkaç kez derin derin soluk aldı. Kendini kontrol etmeyi başarmıştı. Kasları soğudu, gevşedi ve kasılarak titremeleri kayboldu. Soluğu sakinleşti. Gözlerini açtığında kaleye baktı ve "Üzgünüm." dedi. "Ben." Bunu gelecekteki karına küçük penisini gördüğünde söylersin. Fil öfkesi daha da yatışırken gülümsedi. Sonra birden havadaki keskin patlayıcı ve yanmış et kokusunu fark etti. O öldü mü? Kan ve et parçalarıyla kaplı çimenlik alana baktılar. Şah 6 hareketsiz kafa saydı. Ama o anda bir hareket dikkatini çekti. Kafalardan biri hareket ediyor, bir kan gölünün içinde kıvranıyordu. Hemen SUV'a gitti. Döndüğünde elinde bir el bombası vardı. Kıpırdayan kafanın yanına gitti. Kafa hala hareket ediyordu. Ama onun yaklaşmasına tepki vermediği gibi rejenere de olmuyordu. Vezirin Hidra'ya iğneyle verdiği her neyse işe yarıyordu. Şah el bombasının pimini çekti. Botlayla Hidra'yı ağzını açmaya zorladı ve bombayı içine bıraktı. Geri koşarken bağırdı. Bomba, sipere girin. Ve diğerleriyle birlikte SUV'un arkasına geçti. El bombası boğuk bir tonda patladı. Bir an önce kıpırdayan kafa aynen bir karpuz gibi çatladı, parçalandı ve çimenin üzerindeki iğrenç pisliğin içine daldı. Bir zamanların ölümsüz hidrası, binlerce yıl önce gömülen ve günümüzde yeniden doğarak yaratık sonuçta tamamen ve sonsuza dek ölmüştü. O anda ormanda bir hareket şahın dikkatini çekti, döndü ve nişan aldı. Vezir, ne oldu diye sordu. Bir şey gördüm. Diğerlerini de dönüp gözleriyle ormanı taradılar. Ağaçlar rüzgarlarla sallandıkça Yaprakların arasından süzülen ışık yere ulaşıyordu. Sonra rüzgara karşı hareket eden bir gölge gördüler. Doğa dışı bir şey. İki ağacın arasında yerden 10 metre yukarıya asılmış onlara bakıyordu. "Bu da ne?" diyen şah parmağını tetiğe koydu. Kale hayaleti andıran gölgeyi tanımıştı ve o siyah pelerinin altına gri et saklanmış olduğunu biliyordu. O gölgelerden biriydi bu. Şah'ın tabancasının namlusunu aşağı indirdi. "Bırak gitsin." "Şah nedir o?" diye sordu. "Yalnızca bu kez bizim yanımızda olduklarını söyleyebilirim." "Burada ne arıyor?" "İşimizi yaptığından emin olmaya çalışıyor," dedi vezir. Ve bir an Alexander'ın bu yaratıkları kristent hızında dünyanın öbür yarısına gönderebildiğini ya da dünyayı gözetleyen bir orduya sahip olduğunu düşündü. Siyah hayalet ağaçtan ağaca atlayarak ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Ağaçlar arasında kaybolurken aynen bir uçağın daire yandırıyordu. Ve ağaçlar arasında karanlığın içinde kayboldu. Şah kaleye baktı. "Bir dahaki sefere ne olacak? Yine bizim yanımızda olacaklar mı?" Kale omuz silkti. "Ben şahsen ikinci bir sefer olmamasını dilerim." Vezir de başını salladı. "Buna katılıyorum." Şah uzaklara, ormanın derinliklerine baktı ve birden aklına gelen bir düşünceyle irkildi. PDA. Vadinin her an havaya uçabileceği korkusuyla PDA'yı çıkarıp ekrana baktı. Zamanlayıcı 15 saniye kaldığını gösteriyordu ve geri sayım sürüyordu. Tam arkadaşlarına helikoptere koşmalarını söyleyeceği anda telefonu çaldı. Yanıtladı. "Lewis geri sayım sürüyor." "Ne? Ah hayır. Hepiniz iyi misiniz? Ridley'in PDA'sı değişikliği algılamamış olmalı. Geri sayımı 5 dakika önce durdurdum." Şah rahat bir soluk aldı. "Tanrı'ya şükür." Aleman ekledi. "Manifi olduğum bilgi anla sızmayı başardığımı, tüm verileri aldığımı ve veri tabanlarını yok edecek bir virüs gönderdiğimi bildirmek için aramıştım. Ridley'i artık hiçbir şey kurtaramayacak." "Ridley öldü," dedi Şah. Helikopterden atladı. "Güzel, kötünün sonu." "Öyle denebilir. Haydi görüşürüz." Şah telefonu kapadı. Bu arada helikopter türbinlerinin uğultusu artmış, pervaneler daha hızlı dönmeye başlamıştı. Şah o yöne baktı. Beck oradaydı. Helikopterin arkasına geçmiş, tabancasını pilotun kafasına dayamıştı. Onu durdurmaya çalışmadılar. Ne o, ne de ekipten herhangi biri. Hepsi onun tutuklanacağını ve hapsedileceğini biliyordu. Hatta Manifold'un olduğun terör örgütleriyle ilişkisinden dolayı belki yargılanmadan ömür boyu hapse mahkum edilecekti. Ama Ridley, Reinhardt ve Manifold'un olduğun durdurulmasında, yok edilmesinde, onun da diğerleri kadar katkısı olmuştu. Özgürlüğü hak etmişti. Korku içinde kamçılar yavaş yavaş saklandıkları yerlerden çıkıyor, heyecan içinde yüksek sesle birbirlerine yaşadıklarını anlatıyorlardı. Bazıları şah ve fili işaret ederek "Bunlar onlar, geri döndüler, şeytanı yendiler," diyorlardı. Çocuklar onlara tezahürat yapıyordu. Şah kampa gelişlerinde onu küfederek orta parmağını gösteren çocuğu tanımıştı. Çocuk bu kez baş parmağını havaya kaldırmış gülümsüyordu. Şah da baş parmağını kaldırıp gülümsedi. Sonra helikopter yerden yükselip ağaçların arasına kaybolurken diğerlerine döndü. Evet, bir orman dolusu korkak, ürkmüş bilim insanı, bir sürü kaçak yenge askeriyle karşı karşıyayız. Toparlamamız gereken akıl almaz bir kaos ve saldırı gereken çok sayıda yara var. File baktı. Evet, özellikle de birimiz için. Şu andaki savaş planımız ne? Vezir elini yeleğinin cebine sokup kahverengi sıvıyla dolu bir ampul çıkardı. Koyu maviyi arayıp FBI'ye haber vermesini ve bu pisliği temizlemelerini isteyelim. Bunu da arkadaşımıza verelim. Şah ampulü aldı, ağzını kırdı ve içindeki sıvıya baktı. İyi bir plana benziyor. Sonra biraz düşünüp veziri kısık gözlerle süzdü. Bu arada bunu nereden buldun?